Kerim karilerinden Abdülbasit'ten dinleyelim.
Bismillahirrahmanirrahim. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان. وما واتخذ سبيله في البحر عجبا.
صدق الله العلي العظيم.
رحمن رحيم olan Allah'ın adıyla. Hani Musa genç yardımcısına demişti: İki denizin birleştiği yere ulaşıncaya kadar gireceğim ya da uzun zamanlar geçireceğim. Böylece ikisi iki denizin birleştiği yere ulaşınca balıklarını unutuverdiler. Balık da denizde bir akıntıya doğru veya bir menfez bulup kendi yolunu tuttu. Varmaları gereken yere gelip geçtiklerinde Musa genç yardımcısına dedi ki: "Yemeğimizi getir bize. Andolsun bu yaptığımız yolculuktan gerçekten yorulduk." Genç yardımcısı dedi ki: "Gördün mü, kayaya sığındığımızda ben artık balığı unutmuş oldum. Onu hatırlamamı şeytandan başkası bana unutturmadı. O da şaşılacak tarzda denizde kendi yolunu tuttu."
Haran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım. Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı yeni dizi sohbetimizde sizlerle beraberiz. Bu program boyunca en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüce tealimlerini ve öğretilerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirleri, peygamberlerin gönderilmelerinin felsefesi, yüce Allah'ın adaleti, maat ve imamet gibi ilkelerden ve yine İslam'ın namaz, oruç, hac, cihat gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden söz edeceğiz. Şimdi sohbetimizin 9. bölümünü birlikte dinleyelim.
Hatırlanacağı üzere geçen bölümlerde İslam dininin en temel inanç ilkesi, yani tevhid ilkesi hakkında konuşmuştuk. Bugün yine tevhid meselesine, yani Yüce Allah'ın varlığına inanmaktan ve yaratılış aleminde ayet ve işaretlerinden söz edeceğiz. Varlık alemi bir dizi harikulade yaratılışlarla doludur ve bunlara baktığımızda gerçekten Yaratan'ın azametini idrak ediyor ve ondan başka gözümüzde hiçbir şey önem kazanmadığını ve her şeyin çok küçük ve aciz olduğunu anlıyoruz. Günümüzde doğal bilimlerin ilerlemesi ve doğanın bazı sırlarının keşfedilmesi de insanların önünde Yüce Allah'ı tanıma ufuklarını daha da genişletmiştir. Öyle ki doğal bilimler kitapları ve bu kitaplarda yer alan tüm öğretilerin Allah'ı tanıma bağlamında birer ders olduğunu söyleyebiliriz. Gerçekte insanın varlık alemine sorgulayıcı bakışı da bu alemin içindeki tüm motifleri emsalsiz tasarımları ile her kelimesi varlık alemini yaratan Yüce Allah'ın varlığının bir işareti olan büyük bir kitap olduğu konusunda bir ikaz ve bir uyarıdır. Nitekim bizler de bu kitabın sayfalarını aktarıyor ve her sayfasında ilahi güç, bilim ve hikmetin izlerini seyrediyoruz.
Kuşkusuz tarih boyunca gökyüzünü, yeryüzünü ve doğal nesneleri seyretmek insan için her zaman ilginç ve düşündürücü olmuştur. Öte yandan insanın bilim ve bilgisi geliştikçe ve yine varlık aleminin sırları üzerindeki perde aralandıkça bu alemin azameti daha da aydınlanmış ve bilim adamlarının daha yeni bilgilere ulaşma şevki de bir o kadar artmıştır. İnsanoğlu en başta gökler ve yıldızlar ilgili bir takım sorularla karşılaşmıştır. Örneğin, göklerde neler oluyor, yıldızlar, gezegenler, gökteki her türlü cisim nasıl bu kadar güzel ve bu kadar düzenli bir şekilde bu sonsuz uzaya yerleştirilmiştir? Acaba başka gezegenlerde canlı mahluk var mıdır? bilim adamları şimdiyə qədər çox gəlişmiş astronomik teçhizatla göklərdə yer alan çox sayda qalaksi kəşf etdi. Bu qalaksilərin hər birində milyonlarca yıldız yer alıyor. Bu azəməti anlaya bilmək üçün 9 gezegən ilə Günəş sisteminin Samanyolu qalaksisinin çox küçük bir parçası olduğunu söyləmək yetərlidir. Ancaq nə var ki, insanlar bunca bilimsəl və texnolojik ilerləməsinə qarşın varlıq aləminin sırlarını öyrənmədə yolun ta başında yer almaqdadır. Bu yüzden de şimdiye kadar varlık aleminin birçok sırrı hala çözümlenememiş ve galaksiler aleminde birçok bilinmeyen yer alıyor.
Karşımızda tüm acayipleriyle duran ve geceleri binlerce yıldızın bize göz kırptığı gökyüzü insanın dikkatini alemleri yaratan Yüce Allah'a yöneltiyorum. Eğer gökyüzünde birer ufacık nokta gibi gözüken şu yıldızlardan bazıları yer küremizin binlerce katı büyük olduğunu öğrenecek olursak herhalde Yüce Allah'ın azametini daha iyi anlarız. Güneş, ay ve tüm yıldızlar hepsi Yüce Allah'ın emri ve sultası altındadır. Güneş ve ay Yüce Allah'ın iradesiyle insanlara ve tüm canlı mahluklara hizmet ediyor. Yerküreyi ısıtıyor ve aydınlatıyor. Canlı mahluklar bu ortamda yetişiyor ve özetle birçok nimete kaynaklık ediyor. Güneş ve ay belli bir yörüngede hareket ediyor. Fakat bu hareket ve dönme bihude ve amaçsız değildir. Varlık alemini düşünen insan bu hareketleri ve sonuçlarını düşünerek Yüce Allah'ın sonsuz hikmetini daha iyi anlıyor. Böylece onun katına kulluk secdesini yerine getiriyor. Varlık aleminde ne varsa atom adı verilen en küçük zerreciklerden en büyük galaksilere kadar hayret verici bir düzene tabi tutuluyor. Bu durum başlı başına varlık alemini yaratan gücün bu aleme hakim olması gereken sonsuz yasa ve düzeni bildiğini ve nasıl yönetilmesi gerektiğini de bildiğini ortaya koyuyor. Güneş sistemi ve bu sistemde yer alan gezegenlerin hacmi, birbirinden mesafesi ve dönme hızı hepsi bu sistemi yaratanın çekim kanunu, dönme hareketinin merkez kaç kuvveti oluşturmakta etkisi gibi tüm detaylardan haberdar olduğunu gösteriyor.
Acaba şimdiyə qədər heç yer kürəmizin çəkim gücünü və dua üzərindəki önəmini düşündünüzmü? Gerçəkdən yer çəkimi qüvvəti nədir? Bu qüvvəti kəşf edən bilgin İsaq Newton bu sorunun cavabında şöylə deyir. Yer çəkimi qüvvətinin qaynağı yücə Allahın iradəsidir və bu güc görünməz ancaq təsirləri ilə bilinir. Əgər yer çəkimi qüvvəti olmasaydı, yer kürənin çevrəsini saran atmosfer yerində qalamazdı, yer yüzündə. Buharlaşan sular yeryüzünə geri dönəməzdi və yenə yağmur və kar yağmazdı. Əgər yer çəkimi qüvvəti və mərkəz kaç qüvvəti olmasaydı, gezegənlər və yer kürə bu şəkildə sonsuz uzayda yerində qalamazdı. Bu qüvvətlər acayip bir şəkildə etki yapıyor və böyləcə dünyayı dəngədə tutuyor. Qur'an-ı Kerim Yüce Allah'ın yaratılışda bu tedbirini çox güzel bir şəkildə Rahat Suresinin 2. ayətində şöylə bəyan ediyor. Görməkdə olduğunuz gökləri dirəksiz olaraq yüksəltən, sonra arşa istiva edən, günəşi və ayı əmrinə boyun eğdirən Allahdır. Bunların hər biri müəyyən bir vaxtə qədər akıb gitməkdədir. O, Rabbinizə qavuşacağınıza kesin olaraq inanmanız üçün hər işi düzenləyib ayətləri açıqlamaqdadır.
Bu ayet çok önemli bir bilimsel gerçeğe ışık tutuyor. Asırlar önce bu ayetler nazil olduğu günlerde insanlar yer çekimi kuvvetini bilmiyordu. Fakat şimdi insanlar bilimde ilerledikten sonra göklerde yer alan kürelerin her biri belli bir yörüngede ve hiçbir yere dayanmaksızın yer aldığını ve onları yerinde sabit tutan gücün yerçekimi kuvvetleri ve merkez kaç kuvveti arasındaki denge olduğunu öğrendi. Gerçekte yer çekimi kuvveti ve merkez kaç kuvvetleri uzaydaki kürelerin belli bir yörüngede kalmasına ve aynı yörüngede hareket etmelerine vesile oluyor. Bu kuvvetler gözle görünmüyor ve gerçekte Kur'an-ı Kerim'in işaret ettiği görünmez direklerdir.
Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de yere and içiyor. Bu kitap yer küreden çok ilginç tabirlerle söz ediyor ve bu gezegenin üzerinde yaşayan canlıların yaşamı üzerindeki etkilerini anlatıyor. Yüce Allah yer küreden beşik şeklinde söz ediyor. Bilindiği üzere beşik hareket ettiği halde içinde yatmak ve dinlenmek için bir yerdir. Yer küremizde hızlı dönüşüne karşın canlı mahlukları huzur içinde yaşadığı bir yerdir ve bu sakin ortamda her şey üzerinde yaşayan mahlukların huzuru için hazırlanmıştır. Peki eğer yer kürenin düzgün hareketinde en ufak bir aksama olursa ne olur dersiniz? Gerçekte Yüce Allah sakin ve huzurlu bir ortam için gerekli olan tüm şartları yeryüzü beşiğinde hazırlamıştır. Burası insanın ruhi ve cismi durumuna göre en iyi yerdir. İnsanların ve diğer canlıların yaşamak için ihtiyacı olan her şey yeryüzünde veya derinliklerinde, madenler kalıbında ve yine petrol ve doğalgaz gibi kaynaklarda öngörülmüştür.
Mülk suresinin 15. ayetinde şöyle buyurulmakta: Yeryüzünü size boyun eğdiren O'dur. Şu halde yerin omuzlarında, üzerinde dolaşın ve Allah'ın rızkından yiyin. Dönüş ancak O'nadır. Yerkürenin bir başka önemli özelliği kabuğudur. Yerkürenin kabuğu ne yaşanmayacak kadar sert ne de her şeyin içine batacağı kadar yumuşaktır. Yerkürenin kabuğunun bazı bölgeleri serttir. Böylece üzerinde yüksek binalar inşa etmek mümkün. Yine bu kabuğun bazı bölümleri tarıma elverişlidir. Gerçekten yerkürenin kabuğu bu özelliğiyle bazı yerlerinde dağların yükselmesi, bazı bölgelerinde ovaların oluşması ile insan yaşamı için en uygun yerdir. Kur'an-ı Kerim'in Nebe suresinin 6 ve 7. ayetlerinde dağlardan yeryüzündeki çiviler şeklinde söz edilirken şöyle buyuruluyor: Biz yeryüzünü bir döşek yapmadık mı? Dağları da birer kazık.
Yine Lokman suresinin 10. ayetinde dağlarla ilgili bir başka güzel tabire rastlıyoruz. Bu ayette dağlardan birer direk gibi söz ederek şöyle buyuruyor: O gökleri görebildiğiniz bir direk olmaksızın yarattı. Sizi sarsmasın diye yere de ulu dağlar koydu ve orada her çeşit canlıyı yaydı. Günümüzde bilim adamları yer kabuğunun birbirinden ayrı ama yan yana duran tabakalardan oluştuğunu belirtiyor. Dağlar ise bu parçaları birbirine bağlayan birer çivi gibidir. Gerçi dağlar yeryüzünde birbirinden ayrıymış gibi gözüküyor fakat genellikle yer altında birbirine bağlıdır. Dağlar yerin derinliklerinde kökleri bulunduğundan ve orada birbiriyle birleştiğinden adeta bir zırh gibi yer kabuğunu içindeki magma denen oldukça sıcak sıvımsı maddeden de dışta da ayın çekiminden korur. Dağlar ayrıca korkunç fırtınalara karşı birer set gibidir ve insanların sığınabileceği güvenli sığınaklardır. Eğer dağlar olmasaydı korkunç fırtınaların karşısında yaşamak mümkün olmazdı. Dağlar ayrıca düz yerleri tahrip eden şiddetli rüzgarlara karşı da birer kalkan gibidir. Kur'an-ı Kerim tabiriyle eğer bu çiviler ve bu direkler olmasaydı yer kabuğunun hareketi katlanmaz hale gelirdi. Böylece dağların en önemli yararı insanları ve diğer canlı mahlukları yer kabuğunun sürekli sarsıntılarından korumaktır.
Aziz dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı sohbetimizin 9. bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İranlı ünlüler, evrensel mefahirler. Değerli dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin her bölümünde sizleri şu anda mezarları İran sınırlarının dışında kalan ünlü İranlı şahsiyetlerle tanıştıracağız. Birçokların eserleri hem İran'da ve hem dünyada yayınlanan bu ünlü şahsiyetlerin ve düşünürlerin kendileri ve eserleri evrensel miras sayılıyor. Mevlana, Nizami Gencevi, Şeyh Şahabeddin Zuhreverdi, Ebu Reyhan Biruni, Hacı Nesireddin Tusi, sözünü ettiğimiz İranlı bilgin, arif ve düşünürlerin örnekleridir. Birlikte dinleyelim.
Geçen bölümde kültürel değişimlerden söz ettik ve kısaca Fars dilini, özelliklerini, yapısını ve kapsam alanını anlattık. Geçen bölümde yine Sasaniler ve İslamiyet'in ilk yüzyıllarında İran'da resmi dilin Pehlevi dili olduğunu, ancak bu dil yazılı ve sözlü manada sergilediği karmaşık yapı itibariyle evrenselleşecek bir dil özelliğini sergilemediğini ifade ettik. O dönemde İranlılar Arap dilini uluslararası düzeyde benimsenebilecek bir dili dönüştürdüler ve bu dili uluslararası düzeyde kültürel faaliyetler için bir araç olarak kullandılar.
Gerçekte İranlıların ürünü olan ilmi ve edebi Arapçalı, Kameri 4. yüzyıla kadar da İran'ın kültürel çevrelerinde kullanılan ilmi ve edebi dildi. Fakat o tarihten sonra İranlıların kendi dili olan Fars dili yavaş yavaş ilmi ve edebi dil olmaya başladı ve İranlı kültür çevreleri bu dili geliştirmeye başladı. Daha sonraları da Fars dilini uluslararası bir konum kazandırdı. Öte yandan Fars dilinin gelişmesi ve güçlenmesi ile beraber Arap dili eski gücünü yitirmeye başladı ve İran'ın kültür alanında yerini Fars diline bıraktı. Burada sözünü ettiğimiz Fars dili aslında İran'da İslam'dan önceki dönemde halk arasında konuşulan dildi ve İslamiyet'in ilk yüzyıllarında ilim ve edebiyat alanlarında pek göze çarpmıyordu. Çünkü o dönemlerde ve Sasaniler iktidarında resmi, dini ve ilmi dil, Pehlevi ve Süryani dilleriydi. Bu yüzden Fars dili İslamiyet'in ilk yüzyıllarında İran'ın kültür çevrelerinde ilmi ve edebi dil olamazdı. Fakat Kameri 4. yüzyıldan sonra İran'da İslami dönemde İranlı kimlik ve kültürün ihya edilişi çağı başladı ve İranlılar eski özgüven duygusuna kavuştu. Bundan sonra o güne kadar halk arasında konuşulan ve Sasaniler diyarında yaygın olan ve hatta sarayda da konuşulan Fars dili İranlıların kültür ve edebiyat çevrelerinde daha da yaygın hale geldi. Fars dili İran'ın doğusunda ve hilafet topraklarında yavaş yavaş Harezmi ve Soğdi dili olarak yerli dilleri devre dışı bıraktı ve İran'ın doğusunda galip dil haline geldi.
Fars dili Sasaniler döneminde İran'ın ortak yerli dili veya sözlü iletişim diliydi ve Pehlevi dili o çağda idari, dini, edebi dil sayılırdı. İslamiyet'te bu sözlü dil Arap alfabesinin Farsçalaştırılmış halini benimseyerek Pehlevi diline kıyasla çok daha rahat yazılmaya başlandı ve böylece yazılı boyutta kazandı. İran'da Dari Farsçası olarak anılan bu dilin resmi, idari ve ilmi edebi dil olarak kabul edilmeden önce Dari dili halk kitlelerinin diliydi. Fakat Arapça dili divan, ilmi ve edebi dildi ve daha çok eğitimli insanlar tarafından kullanılıyordu. Dari Farsçası da baştan biletişim ve karışım özelliğini de göstermeye başladı ve Arap alfabesini benimseyerek aslında birçoğunu Arapça bilen İranlıların türettiği Arapça sözcük ve kavramlarında bu dile girmesine zemin hazırladı. Öte yandan İranlıların diğer şive ve aksanları da çok kolay Dari Farsçasına girmeyi ve bu dile birleşmeyi başardı ve bu da Dari Farsçasının İslam dünyasının birçok kavim ve kültüründen yeni sözcükler kazanmasına ve uluslararası boyut kazanma şansını da artırmaya vesile olur.
İran tarihinde en şaşılacak noktalardan biri ise İranlı hanedanların ve İranlı kraliyetleri kuranların kendileri tek kelime Arapça bilmedikleri halde ve hatta onların destekleri sayesinde Dari Farsçası İran şiir, edebiyat ve kültürünün resmi ve hakim dili olmasına rağmen bu dili resmi ve divan dili olarak kabul etmeyi reddetmeleri ve saraylarında Arapçayı resmi ve divan dili olarak korumalarıdır. Örneğin Tahiriler, Samaniler, Alebuye vesaire İranlı hanedanlar hepsi resmi ve divan dili olarak Arapça yazıyordu. Mes'udi Tarihi adlı eserde belirtildiği üzere Kameri 4. yüzyılda İran'ın batısında yani Azerbaycan, Ermenistan, Aran, Balkan ve Kafkasya'dan Horasan ve Sistan'a kadar uzanan bölgede yaşayan tüm İranlılar veya Persler Farsça konuşurdu ve Müslüman coğrafya bilgini mukaddesi de aynı yüzyılın en belirgin özelliğini Acem ikliminin tümünü Fars dilini konuşması şeklinde beyan etmiştir.
İran'da Fars dili ilk kez Selçuklu Türklerin iktidarında resmi dil olarak kabul edildi. Gerçi Selçuklular Türk kökenliydi fakat kendilerinden önce İran'da hüküm süren Fars kökenli hükümdarların aksine resmi ve divan dili olarak Fars dilini benimsediler. Aslında bu seçimin sebebi ise şu da olabilir. O dönemde Fars dili yazarların, şairlerin ve bilginlerin düşüncelerini ve eserlerini beyan etmek için kullandıkları dile dönüşmüştü. İşte bu yüzden Fars dili artık resmi bir dil olmak için gerekli kapasiteleri ve güçlülüğe kavuşmuştu. O dönemde Türklerin ve Moğolların İran'a girmesi Fars diline zarar vermediği gibi bilakis bir süre sonra Türk ve Moğol misafirlerin İran kültürüne çekilmelerine vesile oldu. Kameri 6. yüzyılda İslam diyarının birçok bölgesi Türklerin askeri ve siyasi sultası altına girdiğinden ve Türk vatandaşların çoğu da İran kültürünün etkisi altında yetiştiğinden bu kültürle iletişim aracı olan Fars dili Türk ancak İranlılaşan hükümdarların desteğiyle Çin'den Hindistan'a ve oradan da ta Anadolu topraklarına kadar yayıldı ve çağın en muteber uluslararası diline dönüştü.
İbn Battuta döneminde Fars dili uluslararası düzeyde iletişim kurma yeteneği bakımından doruk noktasına ulaşmıştı ve İbn Battuta nereye giderse gitsin, yani Moğol istilasında olan Çin'den Hindistan'da en derin ormanlarda Fars dilini konuşan insanlara rastlayabiliyordu. Kameri 8. yüzyılda İslam dünyasını ve gayrimüslim diyarları gezen İbn Battuta, o çağda dünyanın dört bir yanında Fars dilinin konuşulduğunu ortaya koyan kesin deliller ve belgeler sunmuştur. O dönemde Orta Asya, Hindistan, Anadolu ve Azerbaycan diyarlarında halk arasında yaygın olan dil Türkçeydi. Fakat Müslüman kavimlerin iletişim dili ve idari, resmi ve divan dili Farsçaydı. Ünlü seyyah ve tarih yazarı İbn Battuta'ya göre o dönemde Hindistan'da Türk kökenli Haliç krallarının sarayında resmi dil Fars diliydi ve yazışmaları da bu dilde gerçekleşiyordu. Delhi'de kralın evine Dar-ı-Sera denirdi ve birçok mevkinin adı da Farsça sözcüklerden ibaretti. O dönemde Hindistan'da tüm yabancılara Horasani denirdi.
Cambridge tarihinde yer alan belgelere göre Hindistan diyarı Gaznevi hanedanının Türk krallarınca fethedildikten sonra Türk kökenli Gaznevi, Gur ve Haliç krallarının hakimiyeti altında yönetildi ve Kameri 10. yüzyılından İngilizlerin istilasına kadar Hindistan'da hüküm süren Moğollar ve Baberliler hepsi Türk kökenliydi. Fakat hepsinin de resmi ve saray dili Fars diliydi ve kim divan işlerine girmek istiyorsa Fars dilini bilmesi gerekirdi. O dönemde Mesud Saad Salman, Ebu'l-Fereç Rumi, Ebu'l-Hasan Celabi, Hocreviri gibi edipler Lahur kentinde Fars dilinde şiir ve divan yazmaya başladı. Onlardan önce de Hindistan'ın ünlü Fars dilinde şiir yazan yazarı Emir Husrev Dehlevi, gerçi Hindistan'da ve Hindistanlı bir anadan doğmuştu, ancak Fars dilinde şiir yazıyordu.
Bugün Pakistan'da konuşulan Urdu dili sözcükler, kavramlar, şiir kalıpları, cümle yapısı, tabirler ve diğer birçok özellikleri itibariyle Fars dilinin etkisi altında kalmıştır. Fars dili sadece Urdu diline değil, Hindistan'ın Sanskrit dilinden kaynaklanan tüm dilleri üzerinde etkili olmuştur. Hatta Hindistan'ın güneyinde yaygın olan Deravidi diller Fars dilinin tesirinden korunamadı. Fars dili ve edebiyatı öylesine Urdu dilini etkiledi ki, Urdu dilinde şiir yazan şairleri Hint kahramanların yerine İranlı kahramanlar Rüstem'den ve Hint aşıkların yerine İranlı Şirin ile Farhad, Leyli ile Mecnun gibi aşıklar ve Hindistan'ın ırmakları yerine Seyhun ile Ceyhun ırmaklarından söz etmeye başladılar.
Muhterem dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefahiller başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin 9. bölümünün sonuna geldik. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Esmaül Hüsna. Muhterem dinleyiciler, Esmaül Hüsna isimli sohbetimizin 77. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bilindiği üzere Esmaül Hüsna, Yüce Allah'ı tanımak için en iyi yoldur. Her biri Yüce Allah'ın özelliklerinden birine işaret eden Esmaül Hüsna'dan bugün sizlerle istediğini istediği zaman istediği yerde toplayan, mahşerde bir araya toplayan El Cami ve bazı şeylerin meydana gelmesine müsaade etmeyen, engelleyen El-Mani mübarek isimleri üzerinde duracağız.
Muhterem dinleyiciler, hatırlanacağı üzere geçen sohbetlerimizde de belirttiğimiz üzere Yüce Allah'ı tanımanın en iyi ve en temel yol olan İsmaül Hüsna, insana Allah'a kulluk etmek ve ona yakın olma çalışmalarında yardımcı olan en iyi yöntemdir. İnsan, İsmaül Hüsna'yı doğru kavrayarak kendi Allah'ını daha iyi tanır ve onun hakkında daha doğru ve yüksek seviyede marifet kazanır. İsmaül Hüsna'nın en güzel mübarek isimlerinden ve Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın kendini bu isimle tanıtanlardan biri El-Cami'dir.
Cami aslında toplamak anlamındadır ve Kur'an-ı Kerim'de iki kez kullanılmıştır. Ali İmran suresinin 9. ayetinde şöyle buyruluyor: Rabbimiz, şüphesiz sen hakkında şüphe olmayan bir günde insanları toplayacaksın. Şüphesiz Allah vaadinden dönmez. Ayrıca Yüce Allah Nisa suresinin 140. ayetinde yine şöyle buyurmakta: Şüphesiz Allah münafıkların ve kafirlerin hepsini cehennemde toplayacaktır. Evet, artık hiçbir kaçışın olmadığı günde günah ve itaat ehli arasında yargıda bulunulmak üzere ilkinden sonuna kadarki tüm yaratılanlar Yüce Allah'ın Cami ismi şerifi sayesinde bir araya gelirler.
Allah-u Teala'nın mübarek El-Cami ismi, onun yaratılış dünyasındaki her şeyin ölümü ve mutlak sonuçu ardından herkese tekrar hayat vererek onları canlandıracağı ve bir arada toplayacağı anlamına gelir. Cami olan Allah, herkesin batını açıklandığı kıyamet gününde her bir köşeyi dağılan insanların hesabına bakmak için bir araya toplar. Bugün de Allah ile ticarette kimin kazandı ve kimin kaybetti belirlenir. Rivayetlere göre bugün de bazı müminler zarar ettiklerini hisseder. Zira neden daha fazla salih amelde bulunmadıklarını ve daha fazla sevap ve daha iyi nimetlerden yararlanamadıklarını düşünürler.
Nitekim cami olan Allah, Kur'an-ı Kerim'in Tehabun suresinin 9. ayetinde şöyle buyurur: Toplanma vakti için Allah'ın sizi toplayacağı günü düşün. O gün aldanışın ortaya çıkacağı gündür. Kim Allah'a inanır ve salih amel işlerse Allah onun kötülüklerini örter ve onun içinden ırmaklar akan, ebedi kalacakları cennetlere sokar. İşte bu büyük başarıdır. Kur'an-ı Kerim'in Kehf suresinin 99. ayetinde de insanların Allah'ın mukarreb meleklerinden İsrafil'in sura üflediğinde İnsanların kıyamette bir arada toplanacakları belirtilerek şöyle deniliyor: Sonra sura üfürürler de onları toptan bir araya getiririz.
Tahran Radyosu.
Anlatılan rivayetlere göre İsrafil'in meleklerden bir ordusu var. Kıyamet günü yaklaştığında Allah-u Teala onlara kıyamet ortamını hazırlamalarını emreder. Ardından İsrafil kendi suruna üfler. Tüm canlılar ölür ve dünya sona erer. Ardından İsrafil tekrar sura üfler ve tüm yaratılanlar canlanır ve kıyamet alanında bir arada toplanır.
Fakat mümin Allah'ın cami ismi şerifinden yardım alarak iyi ve seçkin özellikleri toplamaya, tevhid ve sünnete sarılarak şirkten ve bid'atten uzak kalmaya çalışır. Mümin cami olan Allah'ın kendisini diğer insanlarla birlikte hesap sormak için topladığında rezil olmamak ve Allah'ın mümin kullarına vaat ettiği cennete girmek için çalışır. İslam dünyasının büyük ariflerinden Muhyiddin Arabi'nin belirttiği gibi tüm seçkin özellikler ve ahlakı aynı oranda kendinde toplayan, öyle ki herhangi sıfatı diğer sıfatına üstün olmayan insanın bu mübarek isimden yardım alarak mazharı olabilecektir. Başka bir ifade ile şefkatli olup fakat az cömert olmasın veya adil olsun fakat adaleti yerine getirmekte güçlü biri olmasın. Kısacası tüm Esma-ül Hüsna'dan gerektiği kadar faydalanabilsin.
Sohbetimizin başında da belirttiğimiz gibi bugün Esma-ül Hüsna'dan ele alacağımız bir diğer mübarek isim, bazı şeylerin meydana gelmesine müsaade etmeyen, engelleyen el-mani'dir. Mani engellemek ve durdurmak anlamında Yüce Allah'ın Celaliye isimlerindendir. Hatırlanacağı gibi Celaliye Esma-ül Hüsna'ların Allah'ın şanı, büyüklüğü, üstünlüğü ve azametini gösterir ve onlarda şiddet, sulta ve tahakküm söz konusudur. Buna karşı Esma-ül Hüsna'dan bir kısmı da cemali isimlerdir. Rahim, Latif, Şaf, Hadi gibi Allah'ın rahmet, lütfu ve sevgisinin dalgalandığı bu isimler ünsiyet, aşk ve sevgiye sebep olur.
Başka bir ifadeyle mübarek cemali isimler kulları Allah'a hayran bırakırken ona aşık olmalarını sağlar. Öyle ki kendilerini Allah'a daha yakın hissederler. Buna karşılık celali isimler kulların her zaman insanların yaptıkları ve konuştuklarına nazır olan Allah'tan korkmaları ve huşuya kapılmalarına sebep olur. İlginç olan ise bu iki grubun görünüşte birbirlerine karşı olduğu fakat aslında birbirlerini tamamladığı ve birbirlerinden ayrı olmamasıdır. Mani mübarek ismi, bazen insanları maddi veya manevi bazı isteklerinden men ediyor. Ve Allah-u Teala'nın bu men etmesi ise onun hikmet ve rahmetinden kaynaklanıyor. Allah-u Teala insanın yararına ve çıkarlarına göre onu görünüşte yararlı olan bazı işlerden men ediyor. Zira bu engelleme ve men etmede daha fazla çıkar ve yarar vardır ve insanı birçok bela ve zararlardan uzaklaştırır. Başka bir ifade ile bu ismi şerif insanın bazı belalar ve acı olaylardan uzaklaşmasını sağlar. Thank you.
Mümin insan Allah'ın mani mübarek ismiyle Allah'ın kendi iradesiyle birini bağışlamak istediğinin kimsenin engel olamayacağı ve men ettiği şeyin de kimsenin veremeyeceğini anlayacak iman mertebesine ulaşır. Bu yüzden sorunlarını çözmek için sadece Allah'a sığınır. Bu inanç insana görünüşte var olan zorluklarda ve mahrumiyetlerde her şeyi ilahi takdire bırakacak ve her an bilgi Allah'a olan imanının güçlenerek artacağı, ilahi kaza ve kadere rıza göstererek Cenab-ı Hak nezdindeki makamının yükseleceği gönül rahatlığına ulaşır. Başka bir ifadeyle mümin insan Allah'tan gelen her nimetin ilahi bilgiliğe dayandığı gibi Allah'tan gelen her yasağında hikmet ve adalet üzerine kurulu olduğunun bilinci ve farkındadır. Bu yüzden eğer ona bir iyilik gelirse Allah'ın rolünden gafil olacak kadar mutlu ve rahat olmazken aynı zamanda başına bir musibet gelse küfre ve nankörlüğe sapmaz. Bu yüzden her zaman sakin ve kendinden emin bir kalbe sahiptir.
Değerli dinleyiciler, bugün de sizlerle vedalaşma zamanı gelip çattı. Her zaman olduğu gibi ellerimizi cami ve mani olan Allah'a açarak onun katına duada bulunuyoruz. Allah'ım, kimse senin bağışladığına engel olamaz ve senin men ettiğini kimse bağışlayamaz. Allah'ım, şeref sahiplerinin azamet ve itibarı senin işine engel olamaz. Allah'ım, sen sevdiklerini toplarsın. Onlar arzu ve aşkla sana doğru gelirler. Allah'ım, bizi sevdiklerinle bir arada topla ve biz ile senin düşmanların arasında ayrılık sağ ve bizim onlara katılmamızı engelle. Gerçekten sen her şeye kadirsin.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İran'da doğa terapi turizmi. Dinleyiciler, İran'da Doğa Terapi Turizmi isimli seri sohbetimizin 3. bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Bu bölümde ülkenin güneyinde bulunan Kerman Eyaleti hakkında konuşacağız. Geçen bölümde İran'ın güneyinde bulunan Kerman Eyaleti'nin kimi doğal cazibeleri ve doğa terapi kullanımlı mekanlarını tanıttık. Bu bölümde birçok turisti tedavi amaçlı kendine çeken kaplıcaları ve maden suyu kaynakları ile daha detaylı bir şekilde tanışacağız. Kerman eyaletinin Bardsir şehri İran'ın ünlü şehirlerinden antik geçmişe ve birçok eşsiz doğal ve tarihi noktaya sahip bir bölgedir. Bu şehrin eşsiz tarihi cazibelerinden biri İran'ın antik tepelerinden sayılan ve geçmişi M.Ö. 5. milenyuma dayanan İblis Tepesi'dir. Görünüşü garip ve özgün olan bu tepe, geçmişte İran platosu medeniyetlerinden birine ev sahipliği yapmıştır.
Bu tepede arkeolojik çalışmalar ve araştırmalar yapılmıştır. Bu süreçte farklı dönemlere ait ise taş, bakır, metal ve çömlekten araçlara rastlanmıştır. Buna ilaveten bu bölgede arkeolojik geçmişe sahip birçok kale de bulunmaktadır. Bersir Hisarı, Ulu Cami, Bahadürül Mülk Tarihi Evi, Hiçin Şelalesi, Çari Irmağı, Torşap Gölü ve Biduyesit alanı Bersir bölgesinin diğer cazip noktalarından sayılır. Bu tarihi ve doğal cazip noktaların yanı sıra bu bölgede Gişki Kaplıcası da bulunmaktadır. Bu kaplıca Kerman şehrinin 64 kilometreliğinde bulunmaktadır. Kerman-Bersir karayolu üzerinde Mihenderre bölgesine doğru ayrılan tali yolda bulunan Gişki Kaplıcası taşların arasından coşmaktadır. Bu kaplıca kaynağının oluşmasının asıl nedeni faydır. Gişki Kaplıca kaynağı farklı sıcaklık katmanlarından oluşan bir kaplıcadır ve bu yüzden de tedavi amaçlı seyahat yapanlar için mükemmel bir destinasyondur. Kerman eyaletinde Hezar Dağı'nın eteğinde bulunan Rayen kenti de Sasaniler döneminden kalma güzel bir şehirdir. Bu şehir geçmişte değerli kumaşlar üretmek ve Kerman-Ciroft-Bender Abbas yolu üzerinde bulunması itibariyle ekonomik revaç yaşamış bir şehirdir. Bu bölgede şelaleler, yüksek rakamlı dağlar, güzel iklimli köyler ve maden suyu kaynakları bolca görülmektedir. Bu bölgeye yolculuk yapmak, çölün ortasına cennetin köşesine gitmek demektir. Kerman eyaletinin değerli ve kadim eserlerinden biri de çölün tam da ortasında bulunan sağlam yapılı Rayan Hisarı'dır. Kerpiçten yapılan bu bina günümüz Rayan kentinin güneybatısında yer almış ve bir nebze de Kerman eyaletinin en önemli kalesi sayılan Ergebem'e benzemektedir. Erge Rayan adlı ile bilinen Rayan Hisarı dünyanın en büyük ikinci kerpiç binası sayılır ve yıllık olarak da birçok yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapar. Rayan şehrinin güneydoğusunda şehre 30 kilometre uzaklıkta 14 kadar yanadar krateri de bulunmaktadır. Bu kraterlerinin en büyüğünün çapı 1200 metre ve derinliği de 300 metredir. Uzmanlar en başta bu çukurlar ve kraterlerin meteorun çarpması sonucu ortaya çıktığını ileri sürseler de daha sonraları yapılan araştırmalar bu kraterlerin yanardağ ve volkanik patlamalar ile alakalı olduğunu ortaya çıkardı. Bu çerçevede 5 ila 10 yıl önce bölgede volkanik faaliyetlerin doruk yaptığı söyleniyor. Rayen bölgesinin bir diğer cazip doğal noktası da Gişigan köyünde bulunan aynı ismi taşıyan şelaledir. Bu köy yaylak ve yemyeşil bir bölgede yer alıp ırmakları, daimi su kaynakları, meyve bağları ve bostanları, dağlık alanı ve şelalesiyle ün yapmıştır. Kaplıcalar Rayen bölgesinin bir başka doğal cazibelerinden sayılır. Rayen'in kuzeybatısı istikametinden 10 kilometre uzaklıkta 2140 metre rakımında Gesek köyünde bulunan aynı ismi taşıyan kaplıca da bu bölgede bulunan diğer önemli kaplıcalar arasında gösterilebilir. Gesek köyünün
kuzeybatı yönünden 3 kilometre uzaklıkta Gesek Su Tepesi adı ile bilinen bir alan vardır. Burada sıcak su tepedeki taşların arasından coşup ardından sıcaklığını kaybederek köye doğru akar ve sonuçta tarım ve yıkanmak için kullanılır. Bu kaplıca Rayen fay hattı boyunca akar ve 27 dereceye varan sıcaklığa sahip oluyor. Gorgore veya diğer adı ile Babatorş madeni kaynağı ise Rayen bölgesinin 40 kilometre uzaklığında yer alıyor. Bu kaynak çöl ve tuzlu mineraller ile zengindir. Bu gibi mineral su kaynakları klorosodik ve bikarbonatlı ağır kalsik sulardan olup Fransa'daki İsere bölgesindeki Uriège maden kaynaklarına benzemektedir. Bu çerçevede Uriège maden suyu merkezlerinin 200 yılı aşkın süredir cilt sorunu yaşayanlar için merhem olduğu söylenmelidir. Tabii Kerman eyaletindeki bu maden suyu kaynaklarının içmek için uygun olmadığı sadece raşitizm, lenfatizm ve romatizm gibi hastalıklara iyi geldiği söyleniyor. Turistler ise bu maden suyundan tedavi amaçlı yararlanmak için Rayen şehrinde ikamet edip bu şehrinde güzelliklerinden keyif alabilirler. Kerman eyaletinin bir başka önemli şehirlerinden biri ve İran'ın fıstık başkenti de Rafsanjan'dır. Rafsanjan'ın birçok görülecek noktası vardır. Bunlar arasında Hacı Ağa Ali Kompleks binası, dünyanın en büyük kerpiç evi, Rage Vadisi, rüzgar etkisiyle oluşmuş kum taşı tepeleri, 1500 yıllık fıstık ağacı, 400 yıllık Şah Abbas Hanı, Mansurabad Vahşi Yaşam Bölgesi ve Bakri Kompleks binasına değinmek mümkün. Bu cazip noktaların yanı sıra şehrin etrafında da bir sürü kaplıca dikkat çekmektedir. Bunların arasında Rafsanjan şehrinin güneydoğusuna 44 kilometre uzaklıkta bulunan Dehreis Kaplıcası'na değinmek mümkün. Bu kaplıcanın suyu andezit volkanik taşları arasındaki çatlaklardan akmaya başlar. Yeryüzüne çıktığı nokta ise birkaç metre aşağıda ve suyu da coşarak çıkar. Suyu klorosodik ve sulfat kalsik türünden olup sıcaklığı 35 dereceye varır. Bu kaplıca Rafsanjan fay hattının yanında bulunmaktadır. Rafsanjan ilinin Hanaman bölgesinin kuzeyine 10 kilometre uzaklığında, Daveran dağlık alanında ise suyu ılık olan karbonik gazlı bir su kaynağı bulunmaktadır. Hasanabad Pınarı isimli bu su kaynağı Daveran fay hattı boyunca akıyor ve tarım içinde kullanılıyor. Rafsanjan şehrinin doğusuna 6 kilometre mesafede ise Kasımabad köyünde bir başka maden suyu kaynağı bulunmaktadır. Bu kaynak aslında bölge halkının daha önceleri tedavi amaçlı kullandıkları eski bir kanat ve kehrizin kazılması sonucu ortaya çıkmıştır. Bu kaynağın suyu klorosodik ve manyezyum sulfatlı olup kimyasal içerikler açısından Fransa'nın Léon-Lessonnière bölgesini aratmamaktadır. Ayrıca Rafsanjan şehrinin kuzeydoğusunda 58 kilometre uzaklıkta bulunan Abadevaran maden suyu da bölgedeki tanınmış doğal su kaynaklarından sayılıyor. Derrezert Dağı'nın zirvesinden akmaya başlayan bu kaynağın suyunun azotlu olduğu, bu yüzden sindirim sistemi ve sinirsel hastalıklara iyi geldiği biliniyor. Kerman eyaletinin cazip noktalarından bir başkası ise Kerman eyaletinin güneydoğusunda bulunan Golbaf tarihi kentidir. Bu bölgenin cazip noktaları arasında ise kaplıcalarına, keşit köyü ve tarihi kaleleri, bin yıllık çınar, göletler, mağaramsı evler, sulu kehriz ve kanatlar, boyalı dağlar, Doğal Buzullar, Pelvar Sıra Dağı, Bidüye Şelalesi, Keşit Irmağı, Heştadan Dağ Evleri, Murtaza Han, Heştadan Tarihi Bahçesi ve Hermek Şelalesi'ne değinmek mümkün. Bu bölgenin yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken birçok turistik noktaya da sahiptir. Bu bölgenin 600 yıllık geçmişe sahip Selçuklular dönemi kalesi de tarihçilerin ilgisini çekmekte. Bu kale ile ilgili birçok hikaye dilden dile aktarılmıştır. Bu tarihi eser İran'ın milli eserler listesinde yer almıştır. Bu bölgede bulunan turistik cazip noktalarından biri de Sultan Hasan Şah Kaplıcası'dır. Bu kaplıca Golbaf, Saidabad, Sultan Hasan Şah Karayolu üzerinde bulunmaktadır. Golbaf tarihi şehrine 30 kilometre uzaklıkta bulunan bu kaplıca kireç taşlar arasından coşar ve Golbaf fayı boyunca akmaya devam eder. Suyu farklı sıcaklıklarda ve genel olarak da 14 derecelik bir suya sahiptir. Sıcak olduğundan dolayı birçok turisti kendini çekmektedir. Golbaf şehrinin önemli köylerinden biri de Cuşan köyüdür. Dağlık bölgenin ortasındaki bu köy nar bağları ile tanınıyor. Her hafta sonu ise bu köy büyük bir kalabalığa ev sahipliği yapmaktadır. Bölgenin güzelliklerini Teh Hatun maden suyu kaynağını da eklemek gerekiyor. Kerman'ın doğusunda Cuşan köyün 13 kilometre uzaklığında bulunan bu su kaynağı sıcak olup klorür sodik ve gazlı kalsik karbonat sular türündendir. Değerli dinleyiciler, İran'da Doğa Terapi Turizmi isimli dizi sohbetimizin 3. bölümünde sona geldik. Tekrar görüşünceye dek sağlıcakla kalın. İran Radyo Podcast. İran platosu dünyanın en eski medeniyetlerin beşiğidir. Elam, Yanık Kent, Siyalk gibi medeniyetler, tarih ve kültüre ilgi duyanları İran'ı çekmektedir. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Selamlar. İranlılar arasında podcastini dinliyorsunuz. Bu podcast Yunan gezgini Sofia A. Koltake'nin diliyle İran ve İranlıları anlatmaktadır. Önceki bölümlerde İran kültürüyle derin bir ilişkisi olan Müslümanların inançları ve düşünceleri hakkında konuştum. İran Radyo'dan ben Mehtap Mahir ile birliktesiniz değerli dinleyiciler. Bu bölümde bu gezginin gözünden İranlılar arasında Nevruz, Yelda Gecesi ve aile doğum günü kutlamaları hakkında bilgi edinelim. Bu bölümü dinlemeden önce sonraki bölümlerde nelerin olacağını ve daha önce konuştuklarımızı öğrenmek için iranradio.ir / tr web sitesi üzerinden bizi takip edebileceğinizi ve görüşlerinizi iletebileceğinizi belirtmek istiyorum. Umarım bu bölümden de önceki bölümler gibi hoşlanırsınız. Şimdi Sofya'nın konuşmalarını dinleyelim. Thank you.
Size İran'da bulunduğum zaman katıldığım törenler ve kutlamalar hakkında konuşmak istiyorum. Her yıl tüm İranlıların hangi inançtan olursa olsun kutladığı önemli ve temel kutlamalarından biri Nevruz Bayramı'dır ve yeni yılın başlangıcı ile ilgilidir. İranlıların eski takvimlerinde birçok antik kutlama vardı. Ancak zamanla bu ülke sadece Nevruz ve Yelda gecesi kutlamaları daha belirgin hale gelmiştir. Bazı İranlılarda Ekim ayının sonlarında kutlanan Mehregan antik şenliğini anar. Mehregan, Nevruz'dan sonra antik İranlıların en büyük kutlaması olarak kabul edilmiştir. Öncelikle Mehregan ve Yelda gecesi hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. Ardından Nevruz'a daha fazla değineceğim. Mehregan kutlamasının tarihi M.Ö. 2000 yılına kadar uzamakta ve 4000 yıl aşkın bir geçmişi vardır. Mehregan kutlamasının kökeni en azından İran'ın eski krallarından Feridun dönemine kadar uzanmaktadır. Ünlü İranlı şair Firdevsi, ünlü eseri Şahname'de bu eski kutlamaya ve Feridun'un hükümdarlığı döneminde ortaya çıkışına açıkça atıfta bulunmuştur. Ahamenişler dönemi yaklaşık 2500 yıl önce İran'ı yöneten ve dünyanın en büyük imparatorluğunu oluşturan bir dönemden önce Mehregan Festivali Beyadi yani Tanrı'yı hatırlama, Tanrı'ya şükretme olarak adlandırılmaktaydı. Zertüştlerin kutsal kitabı olan Avesta metinlerine göre Ahamenişlerden önce İran takvimi yaz ve kış olmak üzere iki mevsimden oluşuyordu. Nevruz yeni yılın ve yaz mevsiminin başlangıcı kutlaması, Mehregan ise yılın ikinci yarısının ve kış mevsiminin başlangıcı kutlamasıydı. Günümüzde Mehregan Festivali sonbaharın başlarında kutlanmaktadır. Bu kutlama Mehrgün'de yani 6 Ekim'e tekabül eden Hicri Şemsi 16 Mehr başlar ve 6 gün sürer. Mehregan kutlaması Ramgün'de yani Demirci Kave ve İran Kralı Feridun'un Zahhak'ı yenmesiyle sona erer. Mehrgün kutlaması da Nevruz gibi benzersiz ritüeller ve özel geleneklerle yapılmaktadır. Mehrgün kutlamasının felsefesi, insanlara bahşedilen nimetler için Tanrı'ya şükretmek ve insanlar arasında dostluk ve sevgi oluşturmak üzerinedir. İran takviminde bir diğer önemli tarih Yelda gecesidir. Bu gece genellikle 20 veya 21 Aralık tarihinde denk geliyor ve İran takviminde Hicri Şemsi 30 Azer gecesidir. Aslında bu gece sonbaharın son gecesi ve yılın en uzun gecesi olarak kabul edilir. Eski İranlılar Yelda gecesinin ertesi günü güneşin doğmasıyla birlikte günlerin uzayacağına ve ilahi ışığın artacağına inanırlardı. Bu nedenle sonbaharın sonunu ve kışın başlangıcını mehrin doğumu ya da güneşin doğumu olarak adlandırır ve bu nedenle
büyük bir festival düzenlerdi. Bu festivalin kökenleri birçok arkeolog tarafından 7000 yıl öncesine kadar uzandığı tahmin edilmektedir. Aile üyeleri, arkadaşlar ve yakın tanıdıklar bu gece genellikle akrabaların büyüklerin evinde bir araya gelirler ve bu uzun gecede çeşitli hikayeler anlatır. İranlı ünlü şair Hafiz'le fal bakar ve kuru yemiş, taze ve kuru meyveyle tatlı yerler. İranlılar yazın uzun günlerini hatırlamak için karpuz veya kavun yerler bu gecede. Yüzyıllar geçmesine rağmen hala her yıl daha ihtişamlı bir şekilde kutlanan bir diğer önemli ve temel kutlama ise Nevruz bayramıdır. Nevruz, yeni yılın başlangıcı ile birlikte gelir ve insanlar bugünlerde farklı gelenekleri takip eder ve yeni yılı kutlarlar. Nevruz, Farsça'da bir kelime olup kökeni Avestaca'ya dayanır. Nevruz, baharın ilk günüdür ve doğa uzun bir uykudan uyanarak yaşamına yeniden başlar. İranlılar da her yıl doğanın yeni mevsiminin başlangıcını kutlarlar. Yeni mevsim, evlerini temizleyerek, kalplerini yenileyerek yaşamlarına yeni ve bereketli bir dönem eklemeye çalışırlar. Antik Nevruz bayramı, ev temizliği, ziyaretler, haftsin, boyanmış yumurtalar, sebzeli pilav ile balık yenmesi gibi çeşitli geleneklerle tanınmaktadır. Bu gelenekler her bölgede farklılık göstermektedir. Hicri Şemsi 1-4 Ferverdin yani miladi 21-24 Mart günleri resmi Nevruz tatili olarak kabul edilir. Ve insanlar bu günlerde akrabalarını ziyaret eder ve birbirlerini bu bayramı kutlarlar. Ferverdin 12 ve 13 günleri ise sırasıyla İran İslam Cumhuriyeti günü ve 13. günü olarak kabul edilir ve resmi tatil sayılır. Nevruz bayramında çeşitli terimler ve gelenekler bulunmaktadır. Bunlar Nevruz edebiyatını şekillendirir. Bunlardan biri yılbaşı duasıdır. İranlı aileler haftsin sofrasında yılbaşı duasını okuyarak yeni yılı iyi bir ruh haliyle başlamaya çalışırlar. Ey kalpleri ve gözleri değiştiren, ey gece ve gündüzü yöneten, ey yılları ve halleri döndüren, bizim halimizi en güzel hale dönüştür. Yeni yılın başlangıcından en az bir ay önce İranlıların temizlik yapmaya başladıklarını görmek benim için çok ilginç, güzel ve etkileyiciydi ve bunu yeni yıl başlamadan önce tamamlamaları gerekiyor. Yerleri temizliyorlar, dolapları düzenliyorlar ve perdeleri yıkıyorlar. Kısacası evin her yeri parlamalı ve uzun zamandır kullanılmayan eşyalar atılmalıdır. Evin temizlenmesi insanların ruh hali üzerinde de olumlu bir etki yaratmaktadır. Eski eşyaları atmanın bir boşluk yaratacağına ve yeni eşyaların onların yerini alacağına inanıyorlar. Tüm aile bireyleri, özellikle çocuklar yeni ayakkabı ve kıyafet alıyorlar. Bayram, ayakkabı ve kıyafetlerin yanı sıra insan ruhunun da yenileneceği bir zamandır. İranlılar ev temizliğiyle birlikte kötü özelliklerini bir kenara atıyorlar ve ruhlarını düzeltiyorlar. Böylece yeni yıla hazırlıklı giriyorlar. Nevruz'dan 10 gün önce evdeki kadınlar
filizlenmesi için mercimek veya buğdayı ıslatıyorlar. Daha sonra bunları bir kabın içine yayıyorlar ve üzerine bir pamuklu örtü örtüp nemli tutuyorlar. Mercimek veya buğday bayrama kadar yaklaşık 10 santimetre boyatıyor. Etrafını kırmızı bir kurdeleyle bağlıyorlar ve böylece sebze bayram masası için hazırlanıyor. Hüseyin'in ebeveynleri hayattayken tüm çocuklar ve torunlar yılbaşı öncesi onların evine gelirdi. Kayınvalidem evin ortasında bir dantel örtü seriyor ve üzerine Haftsin sofrasını kuruyordu. Haftsin masası üzerindeki her şeyin kendine özgü soyut bir anlamı vardır. O masanın üzerine saflığın, aydınlığın ve mutluluğun simgesi olarak düğün aynasını ve şamdanını koyuyordu. Yılın taze ve canlı geçmesi için havuzdaki kırmızı balıklardan birini kavanoza atıyordu. Yumurtaları torunlarına vererek yeni hayatın sembolü olarak boyanmalarını sağlıyordu. Haftsin masası S harfiyle başlayan 7 şey koyma geleneği vardır. Bu 7 şey sarımsak, sebze olan yeşillik, sip olan elma, bir tatlı olan samanu, sumak, sencet olan iğde ve sirkedir. Nevruz dini bir bayram olmamakla birlikte İranlılar hangi din ve inançtan olursa olsun bunu kutluyorlar. Kur'an-ı Kerim ve İslam onların ruhunda yankılanmaktadır ve birçok Müslüman Haftsin sofrasına Kur'an-ı Kerim koyuyor. Arapça yeni yıl duasını okurlar. Bu geceki duayı daha önce sizinle paylaşmıştım. Yeni yılın ilk günlerinde gençler ve çocuklar büyükleri ziyaret ederler. Önce anne ve baba, ardından büyük anne ve büyük baba ve sonrasında halalar, teyzeler, amcalar ve dayılar ziyaret edilir. Bu ziyaretlerde büyüklerin çocuklara ve genç çiftlere hediye vermesi adettir. Hediye, Kur'an sayfaları arasında saklanan kullanılmamış banknotlardır. Hediye miktarı fazla değildir. Büyükler, bereketi paylaşmak için diğerlerine bu hediyeyi verirler. Hüseyin'in baba annesi Seyyid'di. Her zaman Kur'an'ın sayfaları arasında yeni ve kullanılmamış banknotlar saklardı. Üzerinde yeşil renkle ismi yazılıydı. O, Nevruz bayramında ve Kadir bayramında bu banknotları hediye eder ve bu banknotları cüzdanlarına koyarlarsa onlara hayır ve bereket getireceğini, cüzdanlarının asla parasız kalmayacağını söylerdi. Bu yıllar boyunca ben de çok sayıda bu banknotlardan aldım ve aileme, Yunanistan'daki kız kardeşime, Yunanistan ve İngiltere'deki arkadaşlarıma ve Boston'daki editörüme gönderdim ve onların da hayır ve bereket bulmasına vesile oldum. Yılın 11 ayı boyunca da İranlılar birbirlerini ziyaret etmeye devam ederler. Ve meşguliyetlere rağmen akrabaların yılda en az bir kez bir araya gelmeleri gerektiğine inanırlar. Öncelikle gençler yaşlıları ziyaret ederler ve yıl boyunca da onlardan karşılık alırlar. Bayram ziyaretlerinde çay ve meyvenin yanı sıra bazen ev yapımı olan birkaç çeşit tatlı, genellikle pastaneden alınan şekerlemeler, çikolata, şekerler ve badem, fıstık, leblebi, kabak çekirdeği, karpuz çekirdeği ve benzeri kuru yemişler ikram edilmektedir. Bu yiyeceklerle birlikte davet edildiğiniz partilerde ya hala ikram ederken kabul etmemeniz gerekir ya da bunları sindirmek için güçlü bir mideye sahip olmalısınız. Nevruz 13. gününde doğa yürüyüşleriyle sona erer. Margaret Shayda, Efsanevi İran Yemekleri kitabında birçok İranlının solmaya başlayan bir yeşilliğin kötü ruhları çektiğine inandığını yazmıştır. Bu yüzden onu akan suya bırakırlar. Böylece kötülüklerden uzak dururlar. 13. günün ardından herkes günlük yaşamına geri döner. Birçok İranlı aile içi kutlamalara büyük önem verir. Bu kutlamalardan biri doğum günü kutlamasıdır. İran'daki doğum günü kutlamaları hakkında bilinen en eski belge Herodot'a aittir. Herodot'a göre İranlılar doğum günlerini ihtişamlı kutlamalarla, kurban keserek ve yemek dağıtarak geçirirlerdi. Ahamenişler döneminde kraliyet saraylarında en görkemli ziyafet Ahamenish kralının doğum gününde gerçekleşirdi. Kralın yalnızca o gün başını sabunla yıkadığı ve hediyeler dağıttığı tek gün. Sasani döneminde de muhtemelen doğum günü kutlamaları yapılmış olabilir ancak bu konuda elimizde bir belge yoktur. Şahname'de de doğum gününde tebrik törenlerine dair bazı referanslar vardır. Örneğin Rüstem'in doğum gününde büyük bir sevinç yaşanması. Kayınvalidem ve kayınpederimin anne ve babasının doğum tarihleri belirsizdir. Kimlik belgelerinde kayıtlı tarih doğru değildir ve zorunlu kimlik belgesi alma sürecinde muhtemelen bir tarih olarak yazılmıştır. Bu nedenle kendileri ve çocuklarının doğum günlerini kutlamazlardı. Onların sonraki nesli yani 40'lı ve 50'li yıllarda doğanlar veya daha genç olanlar doğum günü ve evlilik yıl dönümlerini birbirlerine hediye vererek kutlarlar. Ancak çocukları için doğum günü partisi düzenlerler. Değerli dinleyiciler, İranlılar Arasında adlı podcastimizin bir başka bölümünde Nevruz, Yelda Gecesi ve aile doğum günü kutlamaları üzerinde konuşarak sonlandırıyoruz. Bizi gelecek bölümlerde de yalnız bırakmazsanız çok seviniriz ve eğer içeriklerimizi beğendiyseniz bunu arkadaşlarınıza da önermenizi isteriz. Podcastlerimizi dinlemek için iranradio.ir/tr adresine başvurabilirsiniz. Ayrıca sorunlarınızı, önerilerinizi ve eleştirilerinizi bize iletebilirsiniz. Haftaya yeniden sizlerle olacağız ve İranlıların gelenek ve görenekleri hakkında daha fazla konuşacağız. Desteğiniz için içtenlikle teşekkür ederim. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre, 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında, kısa dalga 31 metre, 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Islami Projatantra Iraner Bishwo Karjokromer Bangla Onushthane apnader shagoto janacchi.
Sansala o শ্রোতা ভাই বোনেরা, এখন শুনবেন সুরা বাকারার 207